Ayrım 22. Sayfa 188. Natalya derin bir oh çekerek, "Kadınlar erkeklerden daha güçlü olmalı," derdi. "Kadına iki kişiye yetecek kadar güç gerek. Ama Tanrı kadına hak ettiği payı vermemiş işte. Gel de erkeğe güven." Hiçbir kötülük belirtisi olmaksızın sakin sakin konuşuyordu. Sırtını sıraya yaslamış, kollarını geniş göğsü üzerinde bağlayarak oturuyordu. Çerçöp ve kırık tuğla dolu toprak sete doğru üzgün gözlerle bakıyordu. Onun akıl dolu sözlerini dinlerken zamanı unutup gitmiştim. Birdenbire patronlarımın setin ucundan kol kola yürüyerek gelmekte olduklarını gördüm. Baba hindiyle tavuk gibi yavaş yavaş kurumlu bir tavırla yürüyor, birbirlerine bir şeyler söyleyerek bize bakıyorlardı. Ön kapıyı açmaya koştum. Genç kadın merdivenleri çıkarken kin dolu bir sesle bana, "Çamaşırcı karılarla mı fingirdeşiyorsun?" dedi. "Aşağıdaki kadından mı öğrendin bunu?" Bu öyle aptalca bir laftı ki hiç üstünde durmadım. Ama patronumun kıkır kıkır gülerek, "Eh, zamanıdır," demesi daha çok ağrıma gitmişti. Ertesi sabah odun getirmek için odunluğa gittiğimde kapıda kediler için açılmış küçük kapıcığın ağzında boş bir para kesesi buldum. Keseyi belki onlarca kez Sidorov'da görmüştüm. Görüp kendisine teslim ettim. Sidorov keseyi yoklayarak "Para nerede?" diye sordu. "Bir ruble 30 kapik olacaktı. Sökül parayı." Başına bir havluyu türban gibi sarmıştı. Yüzü sararmış, süzülmüştü. Şiş gözlerini öfkeyle kırpıştırıyor, bulduğumda kesenin boş olduğuna bir türlü inanamıyordu. O sırada Ermukin çıka geldi ve yalan söylediğime onu inandırmaya çalıştı. Başıyla beni göstererek, "O çalmıştır," dedi. "Onu patronuna götür. Askerler birbirlerinin paralarını çalmaz." Bu sözlerden anladım ki parayı o çalmış, odun almaya gittiğimde beni bulayım diye de keseyi odunluğa o atmıştı. Yüzüne karşı bas bas bağırdım. "Yalan söylüyorsun sen, sen çaldın." Tahminimin doğruluğundan kesinlikle emindim. Meşe odununa benzeyen suratı şiddetli bir öfke ve korkuyla allak bullak oldu. Fırıldak gibi dönerek ciyakladı. "Öyleyse kanıtla." Ama nasıl kanıtlayabilirdim? Ermukin bağırarak beni avluya sürükledi. Sidorov da bağıra çağıra arkamızdan geliyordu. Pencerelerden birkaç kafa sarktı. Kraliçe Margot'un annesi sigarasını tüttürerek sakin sakin bakıyordu. Bu durumun beni çok kötü bir duruma düşüreceğini anlayınca aklım başımdan gitti. Askerlerin beni kollarımdan sımsıkı tuttuğunu, patronlarımın da karşılarında dikilerek beni suçlayanların şikayetlerine hak verircesine sempatiyle dinlediklerini anımsıyorum. Patronun karısı büyük bir inançla, "Evet, bu onun marifetidir," diyordu. "Daha dün kapıda çamaşırcı karıyla kırıştırıp duruyordu. Demek ki parası var. O karı para almadan günahını bile vermez çünkü." Ermukin, "Çok doğru," dedi. Dünya başıma yıkılıyordu sanki. Delice bir öfkeye kapılarak zıvanadan çıktım. Patronumun karısına sövüp saymaya başladım ve korkunç bir dayak yedim. Ama dayaktan daha çok gücüme giden şey, şimdi Kraliçe Margot'un hakkımda ne düşüneceğiydi. Susuzluğumu nasıl kanıtlayacaktım? Bu acı dayanılır gibi değildi. Neyse ki askerler bu olayı tüm avluya ve sokağa yaymışlardı. Akşam ben yukarıda tavan arasında yatarken aşağıda Natalya Kozlovskaya'nın bağırdığını işittim. "Hayır, niçin ağzımı kapatacakmışım? Yürü hadi, yürü dedim sana. Yoksa komutanına ben kendim giderim. O seni bildiği gibi yapar." Bu şamatanın benimle ilgili olduğunu hemen anladım. Natalya'nın kapının önünde bağırdığını işitiyordum. Sesini yükselttikçe yükseltiyor, giderek daha da zafer kazanmış bir tonda bağırıyordu. "Dün sen bana kaç para göstermiştin? Nereden buldun o paraları? Söyle bana." Sidorov'un hayıflandığını işitince sevincimden soluğum kesildi. "Vah, yazıklar olsun Ermukin. Bir de çocuğa kara çaldınız ve onu yok yere dövdürdünüz." Hemen aşağı avluya koşmak, sevincimden dans ederek çamaşırcının elini öpmek, ona teşekkür etmek istedim. Ama tam o anda patronumun karısı pencerelerden birinden bağırdı. Çocuk küfrettiği için dayak yedi. Senden başka hiç kimse onun hırsız olduğunu düşünmedi. Şıllık. Sevgili hanımefendi, şıllık diye size derler. Ayrıca sizin ineğin teki olduğunuzu söylememe izin veriniz. Bu ağız dalaşı kulağıma müzik gibi geliyor. Uğradığım iftiranın ve Natalya'ya duyduğum gönül borcunun yol açtığı sıcak gözyaşları yüreğime dağılıyordu. Gözyaşlarımı bastırmaya çalışırken soluğum tıkanıyordu. Sonra patronum yukarı, tavan arasına yavaşça çıka geldi. Yanımdaki çatı girişine oturdu, saçlarını düzelterek ''Niçin bu kadar şanssızsınız Peşkov?'' dedi. Sessizce başka yöne döndüm. Üstelik ağzın da çok bozuk. Birden karşılık verdim. ''Ayağa kalkınca bu evden ayrılacağım.'' Tek laf etmeden biraz daha oturdu. Sigarasını içti, sonra İzmaritini inceleyerek usulca konuştu. Bu senin sorunun elbette. Artık çocuk sayılmazsın. Senin için hangisi iyiyse sen bilirsin. Ve yanımdan ayrıldı. Her zamanki gibi ona acımıştım. 4 gün sonra evden ayrıldım. Kraliçe Margo'ya hoşça kal demeyi çok istiyordum ama ona uğrayacak cesaretim yoktu. Aslında biraz da onun beni davet edeceğini umut ediyordum. Vedalaşırken küçük kızdan rica ettim. Ona teşekkür ettiğimi annene söyler misin lütfen? Söyleyeceksin, söz mü? Sıcacık, sevgi dolu gülümsemeyle, söz, dedi. Öyleyse yayına kadar hoşça kal, tamam mı? 20 yıl sonra onunla karşılaştığımda bir jandarma subayı ile evliydi. 11. Bölüm. Bir kuğu gibi beyaz, geniş ve hızlı buharlı gemi Perurida yeniden bulaşıkçılık yapmaya başladım. Bu kez bulaşıkçı yamağı ya da mutfak çocuğu olarak aşçılara yardım edip ayda 7 ruble kazanıyordum. Yöneticim olan garson, şişman, kendini beğenmiş bir havayla kabaran, lastik bir top gibi dazlak bir adamdı. Ellerini arkasında kavuşturarak, sıcak bir günde sığınacak gölgelik bir yer arayan bir ayı gibi bütün gün güvertede miskin miskin gezinirdi. Restoranı 40'ını aşmış süslü püslü karısı yönetiyordu. Kadın sevimliydi ama yıpranmış görünüyordu. Öyle çok pudra sürünürdü ki yanaklarından giysisine beyaz yapışkan tozlar dökülürdü. Mutfak takma adı ayıcık olan aşçıbaşının yönetimindeydi. Gözleri alaycı alaycı bakan, gaga burunlu, ufak tefek, şişmanca bir adamdı. Biraz züppeceydi. Her gün tıraş olur, kolalı yaka takardı. Yanakları mavimsiydi. Siyah bıyıkları yukarı doğru büküktü. Boş zamanlarında kırmızı parmaklarıyla bıyıklarını vurmaktan bir an bile geri durmazdı. Yuvarlak bir el aynasında sürekli bıyıklarına bakıp dururdu. Geminin en ilginç insanı ateşçi Yakov Şumov'du. Geniş göğüslü, dört köşe vücutlu bir adamdı. Küçük kalkık burunlu yüzü kürek gibi yassıydı. Kalın kaşlarının altındaki küçük gözleri ayı gözlerini andırırdı. Kıl lüleleriyle kaplı yanakları bataklık yosunlarına benzerdi. Saçları birbirine dolaşmış bir yığın halinde salkım saçak sallanırdı. Ateşçi Yakov eğri büğrü parmaklarını saçlarının arasına sokmakta oldukça zorlanırdı. Usta bir iskambil oyuncusuydu. Herkesi şaşkınlığa düşürecek kadar boğazına düşkündü. Aç bir köpek gibi mutfağın çevresinde dört döner, kemik ve et parçası dilenirdi. Akşamları ayıcıkla çay içer, ona başından geçmiş öyküleri anlatırdı. Çocukken Riyazan'da kent çobanının yardımcılığını yapmış, sonra oradan geçen bir keşişin aklına uyarak manastıra girmiş, orada 4 yıl çırak olarak hizmet etmiş. Çok çabuk ve aklına estiği gibi konuşurdu. Şaka maka derken şimdi bir keşiş, yani Tanrı'nın kara yıldızı olup çıkacaktım. Penzalı bir kadın, bir hacı beni bu yoldan çevirdi. Ufak tefek, hoş bir kadındı. O benim aklımı büsbütün çeldi. Sen güçlü, iyi bir adamsın dedi. Ben de namuslu bir dulum, kendi başıma yapayalnızım. İstersen gel benim yanımda çalış. Benim küçük bir evim var. Kuş tüyü satarak geçiniyorum. İyi öyleyse dedim. Kadın beni eve hamal diye aldı. Onun aşığı oldum ve onunla 3 yıl gül gibi yaşadım. Burnundaki sivilceleri dalgın bir tavırla kurcalayan ayıcık ateşçinin sözünü kesti. Sen yüzsüz yalancının tekisin. Yalana para verseler de binlerce rublen olurdu. Ama Yakov ağzında bir şeyler çiğnemeye devam etti. Bomboş görünen yüzünde koyu gri lüleler oynuyor, kıllı kulakları kıpırdıyordu. Yine aynı ölçülü ve aceleci sesiyle öyküsünü anlatmayı sürdürdü. Kadın benden yaşlıydı. Ondan sıkılmaya başladım. Sonunda yeğeniyle işi pişirdim. Ama dul bizi enseledi ve beni kapı dışarı etti. Aşçı da Yakov gibi akıcı ve rahat bir ses tonuyla ''Layığını bulmuşsun işte'' dedi. Ateşçi ağzına bir şeker topağı attıktan sonra öyküsünü sürdürdü. Orada burada bir süre sürtüp durdum. Sonra Vladimirli ihtiyar bir seyyar satıcıya takıldım. Onunla bütün dünyayı dolaştık. Balkan dağlarına gittik. Türkleri, Romenleri, Yunanlıları ve Avusturyalıları ziyaret ettik. Her ülkeye gittik. Birilerinden alıp öbürlerine sattık. Aşçı ağır başlı bir tavırla sordu. Peki hırsızlık yaptınız mı? Ne? İhtiyar, yabancı ülkelerde namuslu davranmak gerektiğini söylemişti bana. Oralarda yasalar çok sıkıcıdır. Küçücük bir şey için kelleni uçuverirler. Doğruya doğru, ben hırsızlık yapmayı denedim ama işler yolunda gitmedi. Bir tüccarın atını çalmaya kalktım ama yakalandım. Hiç kuşkusuz döve döve pestilimi çıkardılar. Sonra da sürükleye sürükleye polis karakoluna taşıdılar. Aynı hücrede iki kişiydik. At hırsızlığını meslek edinmiş biri ve salt merak yüzünden bu işe kalkışan ben. Ben o tüccarın evinde çalışmış, evin banyosuna yeni bir soba kurmuştum. Adam hastalanmış. Benim de içinde olduğum bir karabasan görünce herifin ödü kopmuş. Doğruca hapishane yetkililerine gidip anlatmış. Onu bırakın demiş. Yani beni kastediyor. Onu bırakın. Yoksa yine düşlerime girecek ve ben iyileşmeyeceğim. O bir büyücü. Görmüyor musunuz adam beni büyücü yapıp çıktı? Neyse, bu tüccar kentte iyi tanınan biri ya, böylece beni bıraktılar. Aşçı, seni bırakmayacaklardı, seni suya bırakacaklardı dedi. Bir su fıçısında birkaç gün adam akıllı ıslatacaklardı ki sendeki tüm saçmalıklar dışarı çıkacaktı. Yakov hemen onayladı. Evet, benim içinde bir yığın saçmalık var. Doğrusunu istersen hem de bütün bir köye yetecek kadar. Aşçı kalın parmağını yakasından içeri sokarak daha da sıkılaştı. Sonra öfkeyle çekiştirdi. Başını sallayarak acı acı yakındı. Ne boktan iş. Senin gibi mahkumlar niçin habire atıştırırlar? İçerler, hiçbir şey yapmadan aylak aylak dolaşırlar ve yaşarlar. Hadi söyle bana, sen ne için yaşıyorsun? Ateşçi bir şeyler çiğneyerek, bilmiyorum dedi. Yaşıyorum işte. Biri yatar, öbürü yürür. Bir yazman yan gelip yatar. Bu yanıt aşçıyı daha da çıldırttı. Yani sen öyle bir domuzsun ki anlatmaya sözcükler yetmez. Ancak tıkınır durursun. Yakov şaşırarak karşılık verdi. Ne bağırıyorsun öyle? Tüm insanlar aynı meşe ağacının palamududur. Lütfen küfretme. Küfürlerinin beni daha iyi yapacak hali yok. Bu adam beni mıknatıs gibi çekmeye başlamıştı. Ona sonsuz bir şaşkınlıkla bakıyor, öykülerini ağzım bir karış açık dinliyordum. Bana öyle geliyordu ki onun kendine özgü derin bir yaşam bilgisi vardı. Herkesle senli benli konuşur, çalı gibi kaşlarının altından bağımsız bakışlarla dimdik bakar, sanki herkesi, tayfaları, garsonları, üçüncü mevki yolcularını, hatta kaptanı, ambar görevlisini ve birinci mevkideki önemli yolcuları bile kendisiyle aynı düzeye getiriyor gibi görünürdü. Kaptanın ya da makinistin önünde maymunlarınki gibi uzun kollarını arkasında kavuşturarak öylece dikilir, tembelliği ya da bir yolcuyu iskambilde soyup soğana çevirdiği için paylanışını sessizce dinlerdi. Bu azarların ona vız geldiği, ilk limanda gemiden atılacağı tehdidinde bana mısın bile demediği sessizliğinden ve hareketsizliğinden belliydi. Bu adamda tıpkı iyi işte olduğu gibi herkesten farklı bir şeyler vardı. İnsanların onu anlayamadıklarının belli ki kendisi de açıkça farkındaydı. Onu hiçbir zaman somurtkan ve düşünceli görmedim. Uzunca bir süre konuşmadan durduğunu da anımsamıyorum. Sözcükler kıllı ağzından daima sel gibi akar, kimi zaman kendisi istese bile bu akışı durduramazdı. İnsanlar onu azarladıkları ya da ilginç bir öyküyü dinlediği zaman sanki işittiklerini kendi kendine yineler ya da kendi anlattığı bir konuyu sürdürüyormuş gibi dudakları kıpır kıpır ederdi. Her gün nöbeti bitince yalın ayak, terli, bıcık bıcık yağ içinde ve ıslak, kemersiz gömleğinden kıvırcık kıllarla kaplı göğsü görünerek kendini kazan dairesinden dışarı atardı. Hemen güvertede tek düze, boğuk sesi akmaya başlar, sözcükler yağmur damlaları gibi dökülürdü. ''Ne haber azizim, yolculuk nereye?'' ''Çistopala ha?'' ''Bilirim, ben orada zengin bir Tatar'ın yanında çalışmıştım. İhtiyar bir adamdı. Ona Usan Gubaydulin derlerdi. Üç karısı vardı. Kırmızı suratlı, çok sağlıklı biriydi. Karılarından biri eğlenceli, küçük bir Tatar kızıydı. Onunla günaha girdim. O her yere gitmiş, nereye gitse bir kadınla günaha girmişti. Hiçbir şeyden asla kötü niyetle söz etmiyor, genellikle serin kanlı bir tavırla, sanki kimse tarafından aşağılanmıyormuş ya da incitilmemiş gibi kaygısızca konuşurdu. Birkaç dakika sonra sesi bu kez geminin kıç tarafında bir yerlerden yükselirdi. ''Kağıt oynayacak var mı ey ahali? Oynayabileceğimiz bir sürü oyun var. Kağıt oyunu rahat bir iştir. Tıpkı tüccarlar gibi oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz.'' İyi, kötü, çirkin gibi sözcükleri pek ender kullanması dikkatimi çekti. Ama buna karşılık eğlenceli, avutucu ve acayip sözcüklerini daha çok kullanıyordu. Onun dilinde güzel bir kadın, eğlence kelebeği, günlük güneşlik bir gün, avutucu küçük gün demekti. Ama en sevdiği söz şuydu, boş ver. Herkes onun tembel olduğunu düşünüyordu. Ama ben öyle sanıyordum ki leş gibi kokan boğucu cehennem sıcağında kazanın ağzındaki güç işi en azından başkaları kadar hakkıyla yapıyordu. Onun öbür ateşçiler gibi yorgunluktan yakınıp mızmızlandığını hiç anımsamıyordum. Bir seferinde yaşlı bir kadın yolcunun para kesesini çalınmıştı. Bu olay parlak, durgun bir akşamda tüm yolcuların kendi halinde dostça oturdukları bir zamanda olmuştu. Kaptan yaşlı kadına hemen 5 ruble verdi. Yolcular da kendi aralarında biraz para topladı. Parayı verdiklerinde yaşlı kadın haç çıkardı, yerlere kadar eğildi ve ''Sevgili dostlar'' dedi. ''Bana verdiğiniz bu para fazla.'' Biri neşeyle bağırdı. ''Fazla mazla, al işte, bıraktırdırı, 3 rublenin fazlası mı olurmuş?'' Biri de anlamlı anlamlı ekledi. ''Para insan gibi değildir, fazlasını asla bulamazsın.'' Ama Yakov yaşlı kadının yanına gitti ve ciddi ciddi ''Fazlasını bana ver.'' dedi. ''Onunla kumar oynarım.'' Tüm yolcular kahkahayı bastı. Ateşçinin şaka yaptığını sanmışlardı ama ne yapacağını bilemeyen yaşlı kadını kandırmak için ateşçi dil dökmeye devam etti. ''Ver şu parayı bir anacığım. Senin nereye gerek para? Mezara mı götüreceksin?'' O zaman sövüp sayarak onu kovdular. Ateşçi başını sallayarak şaşkın şaşkın bana döndü. Amma acayip insanlar, ne diye başkasının işine burunlarını sokarlar bilmem. Kadın kendi ağzıyla söyledi paranın fazla olduğunu. O küçük fazlalıkla ne güzel eğlenirdim oysa. Para görünüşüyle onu büyülüyordu. Konuşurken gümüş ve bakır paraları pantolonuna sürterek parlatmayı çok seviyordu. Sonra kaşlarını oynatarak eğri büğrü parmaklarıyla paraları basık burunlu yüzüne doğru yaklaştırıp inceliyordu. Ama ona açgözlü, para canlısı denemezdi. Bir seferinde bana kendisiyle iskambil oynamamı önerdi ama ben nasıl oynandığını bilmiyordum. Şaşkın şaşkın, bilmiyorsun ha? Dedi. Demek, deme yahu, nasıl olur? Oysa okuman yazman da var. Sana öğreteyim o zaman, hadi gel. Şekerini oynayalım. Çeyrek kiloya yakın şekerimi aldı. Şeker topaklarını birbiri ardından kıllı yanaklarının arkasına tıkıştırdı. Yeterince öğrendiğim kanısına varınca da ''Hadi şimdi ciddi ciddi oynayalım.'' dedi. ''Param var mı?'' ''5 rublem var.'' ''Eh, bende de 2 rubleyle biraz bozukluk var.'' Ve hiç kuşkusuz tüm paramı aldı. Paramı geri alırım diye 5 ruble eden paltomu ortaya koydum ve yitirdim. Sonra 3 ruble eden yeni ayakkabılarımı koydum, onu da yitirdim. O zaman Yakov'un keyfi kaçtı. Çok kızgın bir sesle, "Yo!" dedi. Sen kumar mumar oynayamazsın. Hemen kafanın tası atıveriyor. Paltonu ve ayakkabılarını kaptırdın. Hayır, onlara ihtiyacım yok benim. Al şu giyeceklerini, 4 rubleni de al, geri veriyorum. 1 rubleye el koyuyorum. Verdiğim derse karşılık, tamam mı? Ona büyük bir gönül borcu duyuyordum. Teşekkür ettim ama teşekkürüme karşılık, "Baş ver," dedi. "Oyun yalnızca oyundur. Oynarsın, vakit geçirirsin. Ama sen dövüşür gibi oynayarak işin bokunu çıkarıyorsun. Kavga ederken bile kendini kaptırıp kızmayacaksın. Kendinden emin olacaksın. Sen gençsin, kendini tutmasını, dizginlemesini bileceksin. Diyelim ki ilk elde yenildin, 5. elde yenildin. Olsun varsın. Ama 7. elde de yenildiysen, o zaman bu işe boş ver. Üzerine gitme, çekil. Biraz soyup yatışınca yine dene. Oyun dediğin budur." Ayrım sonu. Sayfa 196.